İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Bugün de inşallah eğitim camiamızdan iki güzide misafirimizle birlikte olacağız. Gönüllü olarak eğitim hizmetlerini yürüten güzel neticeler alan çok kıymetli bir sivil toplum kuruluşumuzun temsilcileri şu an yanımızda. İnşallah kendileriyle yapmış oldukları çalışmayı, hizmeti paylaşmış olacağız. Sizlerle paylaşmalarına vesile olmuş olacağız. Eğitimde İyi Örnekler programında her hafta güzel bir örneği paylaşıyoruz. Bilginin paylaşımını, tecrübenin paylaşımını sağlamış oluyoruz Eğitimde İyi Örnekler programımızda. Genelde biz paylaşmak deyince maddi imkanlar anlaşılıyor. İşte para vermek, infakta bulunmak gibi anlaşılıyor ama insanların yoğun istişareler sonucu ortaya koydukları birikimlerin, tecrübelerin de paylaşılması, maddi imkanların da paylaşıldığı gibi kıymetli, ecirli, çok anlamlı bir çalışmadır. Bu paylaşımlar neticesinde zaten bu güzel örnekler neticesinde insanlar birbirlerinden etkileniyorlar. Efendim birbirlerini gördükçe, birbirlerinin iyi örneklerindeki başarılı sonuçları, neticeleri gördükçe bu herkese ilham oluyor ve herkes kendi çapında bir hizmetin, efendim bir faaliyetin startını, başlangıcını vermiş oluyor. Bugün de gerçekten camiler eksenli ortaya koyulmuş çok güzel ve anlamlı bir hizmeti sizlere takdim edeceğiz. İmamlarımız, öğretmenlerimiz gerçekten Türkiye'de neredeyse bütün hayır kuruluşlarında, sivil toplum kuruluşlarında ön plandalar, gayretliler. Onların koşturmalarıyla, onların öncülük etmeleriyle, liderlik yapmalarıyla pek çok sivil toplum kuruluşu ayakta duruyor diyebiliriz. Yine böyle çok kıymetli bir imam hocamız yanımızda ve çok kıymetli bir öğretmen arkadaşımız, dostumuz bizimle beraberler. Ben sözümü çok uzatmadan hemen misafirlerime dönmek istiyorum. Öncelikli olarak Mehmet Keskin hocamız, Yunus Emre Camii İmam Hatibi bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyorum kıymetli hocam. Ve Gökhan Eranoğlu dostumuz, arkadaşımız, öğretmen ağabeyimiz. Kendisi de şu an bizimle birlikte. İkisine de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. İnşallah sizlerle verimli, bereketli, güzel bir program icra etmiş oluruz efendim diyorum.
Hoş bulduk.
Evet. Şimdi biz tabii programımızda öncelikli olarak bir konuklarımızı tanıyoruz. Tanıtıyoruz. Kendilerini tanıtmalarını arzu ediyoruz. Biz eskiden beri, uzun yıllardan beri hocalarımızla bir birlikteliğimiz var. Gönül birlikteliğimiz var. Mesai birlikteliklerimiz de oldu zaman zaman. Ama dinleyenlerimiz sizi belki ilk defa buradan dinleyecekler. Kayseri'de de, Ankara'da da, İstanbul'da da yayınımız yapılıyor. İnternet üzerinden bütün dünya bizi dinleyebiliyor. Onun için onların da sizleri tanıması için öncelikle Mehmet Keskin hocamdan başlamak isterim. Hocam, bir kendinizi takdim ederseniz memnun oluruz. Dinleyenlerimiz de yakından tanımış olurlar inşallah. Buyurun. Evet.
Öncelikle teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Ayrıca biraz önce duyduğunuz gibi gönül birlikteliğimiz. Evet. Hakikaten bu din hizmetinde gönül birlikteliğimizi uzun yıllardır sizinle birlikte yürütüyoruz. Kendimizi tanıtacak olursak, ismim Mehmet Keskin. Erzurum, Tortum, Pehlivanı köyünde doğmuşum. Okul öncesi hafızlığımı yaptıktan sonra ondan sonraki aşamalarda örgün olarak İmam Hatip ve Yüksek Lisans Mensusunu bitirdikten sonra 82 yılında, ondan sonra da İmam Hatipliğe devam ettim Erzurum ve 90 yılında İstanbul'a geldik. 91 yılından beri de şu anda görev yapmış olduğum Sarıgazi Sancaktepe Yunus Emre Camii.
Evet.
Ve oradan şu andaki hayalimdeki hizmet profilini gerçek manada orada çizmeye başladım. Ve bu camide olması gereken hizmetler daha Yüksek Lisans Mensusundayken okumuş olduğumuz İslam tarihi ve hasretinde Mustafa Arman Hoca'nın bizim için ufuk açması Mescid-i Nebi örneği ve ondan sonra Avrupa'yı gezip kilise çalışmalarını gördükten sonra artık kendi camimde yapmam gereken hizmetleri biraz daha odaklandım. Ama hayalimdeki cami hizmetlerinin belki %5'ini ancak gerçekleştirebildik.
Evet. Evet hocam. İnşallah daha Allah ömür verir hocam. Diğerlerini de Allah'ın izniyle ortaya koyarsınız. Ki zannediyorum ki o %5'i anlattığınızda da bayağı bir dolu dolu olduğunu insanlar buradan İnşallah. Duyacaktır, dinleyecektir. Gökhan Erenoğlu abimiz var. Hocam herhalde Mehmet hocam bu kadardı değil mi? Gökhan Erenoğlu abimiz var. Evet Gökhan abi sizi de tanıyalım, tanısın dinleyenlerimiz.
Ben de öğretmenim, din kültürü öğretmeniyim. Evet. Öğretmenlik öncesinde bir 10 yıl kadar Balkanlarda eğitim faaliyetleri ve organizasyonlarında bulundum. 2004 yılında Türkiye'ye döndükten sonra temel bir felsefem vardı. Kesinlikle her bireyin muhakkak bir cami çerçevesinde hizmet etmesi gerekiyor. Kendime cami aradım. Mahallemdeki camileri gezdim. Birkaç camiyi gezdim. Sonra Mehmet Hoca'yı buldum. Yunus Emre Camii.
Evet.
Öğretmenliğe başladığımın ilk yazında da Yunus Emre Camii'nde Kur'an kursu yapmaya
başladım. Yaz kursuyla başladınız.
Yaz Kur'an kursu. Evet. Yurt dışında 10 yıldır zaten onu yapıyordum. Allah razı olsun Mehmet Hoca her türlü imkanı önümüze koyan bir kişiydi. Derken yaz kursu yapmanın yanında programlamaya, genişletmeye, diğer öğrencilere yönelik içerikler geliştirmeye başladık.
Evet.
Daha sonra dernekte beraberlik fikri doğdu. YEJDER, Yunus Emre Camii Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği yönetiminde bulunmaya başladım. Ve Yunus Emre Camii merkezi bir eğitim organizasyonu doğdu, ortaya çıktı. Mehmet Hocam'ın yönlendirmesiyle ve onun arzularıyla sadece yaz Kur'an kursu değil, kış dönemi Kur'an kursları, eğitim faaliyetleri, çocuklara yönelik birçok eğitim faaliyetleri, yetişkin eğitim faaliyetleri ve seminerler, sempozyumlar, konferanslar, istişare meclisleri doğdu. Bugün de hala devam etmekte.
İnşallah.
Gençlerdeki dernekteki görevim de genel sekreterlik, eğitim koordinatörlüğü şu an için.
Devam ediyoruz. Çok güzel. Yani burada aslında çok güzel bir örnek de var. Kıymetli dostlarımız, kıymetli Erkam Radyo sevenleri, dinleyenleri. Bir imam arkadaşımız, abimiz, bir öğretmen abimiz omuz omuza vermişler. Sancaktepe Sarıgazi'de Yunus Emre Camii'ni ihya etmişler. Gerçekten camileri yani istenilen noktaya getirme çerçevesinde çok güzel bir model ortaya koymuşlar. Hem İstanbul'daki hem Türkiye genelindeki tüm imam ve öğretmen abilerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize örnek olabilecek çok güzel bir çalışma var Yunus Emre Camii'nde. Şimdi kıymetli Mehmet Hocam, bu çalışmalara Allah razı olsun sizlerin öncülük ettiğinizi biliyoruz. YEJDER değil mi? Bir YEJDER evet. diye bir derneğimiz evet. var. Yani Yunus Emre Camii Külliyesi evet. Eğitim ve Kültür Derneği. YEJDER'in uzatılmış hali. Bu YEJDER nasıl ortaya çıktı hocam? Yani siz Yunus Emre Camii İmam Hatibi'yken herhalde ilk önce bir takım hizmetlere başladınız. Sonra bir dernek aşaması mı geldi? Bu serüveni bize biraz anlatırsanız. Yani veyahut da sizi neyi bu kadar dernekleşmeye ve bu tür camiyi bu kadar geniş kapsamlı kullanılabilen pek çok belki okul öncesinden tutun da yetişkin insanlara kadar 7'den 70'e diyelim pek çok insanın hizmet aldığı, sürekli geldiği, aktif olarak kullandığı, sadece günde 5 defa uğranılan ve hemen tesbihe bile kalmadan çıkılan yer değil de günün önemli vakitlerini mahalle sakinlerinin, hanımefendilerin, kızların, efendim erkek çocuklarının, beyefendilerin günün önemli vakitlerini geçirdikleri, efendim her türlü meselesinde gelip çözüm arayışı içerisinde istişarede bulundukları bir yer haline nasıl getirdiniz bunu? Sizi buna ne efendim sebep oldu böyle bir şey yapmanıza ve bu oluşum nasıl doğdu? Önce buradan başlayalım. Daha sonra bu çerçevede geliştirmiş olduğunuz bir takım hizmetler var. Bu aşamaya geldiğimizde de Gökhan Bey'le sohbetimize devam edelim inşallah. Buyurun hocam.
Şu anda görev yapmakta olduğum camiye 91'de ilk atandığımda 130 metrekarelik bir camiydi ve cemaate hasreten cuma günleri yetmiyordu ve genişletilmesi düşünüyordu. Ama benim ufkumdaki camiyi yaparken farklıydı. Oradaki o camiyi o hale getirenlerin ufukları daha farklıydı. İstişareler yaparak yapılması gerekeni bu işi bilen insanlara sorarak yapmak istedim. Epeyce evet. müftüleri, mimarları ve bu işte bizzat fiili olarak çalışan vakıf ve dernek başkanlarını çağırarak istişare ettim. ve bir cami olarak içinde bulundurulması gereken birimleri de hesaba kattığımızda o cami ve o zamanki heyetin yapmak istedikleri cami bu birimleri içine almıyordu. Dolayısıyla biraz da sorumluluk alması gereken insanların da olması gerekir diye düşündüm. Hem caminin oluşulması gereken birimlerini, caminin fiziki yapısının yapılmasında, hem de ondan sonraki caminin içinin doldurulması, hizmetleriyle, eğitimiyle, doldurulması gereken kısımlarıyla sorumluluk alması gereken insanlarımızın da olması gerekir diye düşündüm. Evet. Ve o zamanki şartlarda 1995 yılında ilk derneği kurduk.
Hatta şimdi hocam caminin yapımından başlıyoruz değil mi?
Evet, caminin yani yapımından. Yapılacak hizmetler.
Yapılan bir camide bir hizmete girmedik
evet,
biz. Yapılacak hizmete göre bir cami.
Hizmetlere göre cami yapılması evet. lazım. Neler yapılması lazım evet, camide? Bunu
bilerek vurguluyorum. Yani evet. bu çok önemli. İşin evet. ciddiyetini de gösteriyor. Sizin bu işe verdiğiniz ehemmiyeti, önemi de gösteriyor. Bir de gerçekten bir hizmetin düşüncesi, işletme tarzı, bunlar hepsi önemli ama o hizmetin yapılacağı yerin fiziki şartları da hizmet açısından son derece elverişli. Evet. Maalesef son derece önemli. Maalesef biz yıllarca ülkemizde din hizmetleri, Kur'an hizmetleri dendiğinde en elverişsiz ortamlar, evet. fiziki olarak hiç uygun olmayan ortamlar, belki bir yerlerde, bir kenarlarda kalmış ortamlarda yıllarca bu hizmetler verilmeye çalışıldı ve yine de güzel neticeler aldık. Milletimizin efendim dinine karşı hürmeti, sevgisi, itibarı, saygısı neticesiyle bir fedakarlık yapılarak güzel hizmetler alındı ama günümüz şartlarında artık bu imkanlar çok gelişti. Hizmetin mantığını ortaya koymak ve buna göre müessese yapmak çok önemli ve herhalde birinci adım, temel adım budur diye düşünüyorum. Yani bu açıdan dikkat çekici bir husus bu. Onun için vurgulamak istedim hocam. Buyurun.
Evet. Daha ilk yapımında beraber çalıştığımız insanların ve biz cami imamı olduğumuz için cemaatin buna gönül katılımıyla, yardımlarıyla katılması gerekiyor. Veya en azından engel olmamaları gerekiyor. Onların anlamaları gerekiyor bu işe. İşte o hususta benim gerek okuduğum sanat tarihinden tutun da İslam tarihine varıncaya kadar ufkumu çizen o birikim tabii haliyle siz de fark edersiniz cemaatta bu olmaz. Olmadığı için de
evet.
Yapmak istediklerimin hepsini de cemaate açmadım. Mesela caminin alt katını 4 metrenin üzerindeki bir yüksekliğe tuttum. Cemaat hep buna itiraz etti. Niye böyle yapıyorsun?
Evet.
İşte yukarısı katı işte yüksek olacak, nasıl çıkacağız falan derken cami bitti, taşındık. Ondan sonra camiyi tamamen bitirip ibadete açıldıktan sonra aşağısının bir konferans salonu ve çok amaçlı bir salon olup eğitiminden seminerine, konferanslarına ve çeşitli kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir alan olması gerektiği fikrini ondan sonra açıkladım. Ondan sonra daha yapılırken oraya geniş bir mutfak ben tasarladım, oraya koydum ama söylemedim burada böyle bir şey olacak diye. Ne zaman ki zamanı geldi, ha burası mutfak olacak dediğimde yeri hazırdı. Daha bu zorluk çekmeden o yerleri sadece içini doldurmuş olduk.
Evet.
Önceden planlanmış olmanın böyle bir ehemmiyeti var. Bu da bizim ciddimizin yapmış olduğu eserlerde bunu görüyoruz. Yani sadece 10 yıl sonrasını değil, 500 yıl sonraki ihtiyacı görerek yaptıkları binaları, fiziki mekanlarını ona göre yapmışlar. Biz de en azından o ceddimize layık bir torun olmak gerekir diye düşündüğümüzde, yani hesseten o günlerde 5 yıl sonra yapılanların yeniden yıkılıp yeniden yapılma ihtiyacı bizi bayağı rahatsız ediyordu. Dedi ki bu israf oluyor, öyle bir düşünelim ki 10 yıl sonrasını, 50 yıl sonraki ihtiyacı da belirleyerek ona göre bir fiziki mekan oluşturalım da yapalım. İşte böyle başladık. Ondan sonra aşama aşama yaptıkça içi doldu,
Evet.
Genişledi. Şu anda 1800 metrekare cami.
Evet.
O zaman ne yapacaksın bu kadar yeri derken şu anda yetmiyor.
Evet.
Şu anda dışarı taşılıyor.
Hatta ilave bina mı yaptınız hocam daha sonra?
Tabii eğitim hizmetleri için ayrıca bir bina yaptık. 2000 küsur metrekare kapalı alanlı.
Evet.
Peki hocam, orası da yetmiyor şu anda. Evet,
şunu
orası
sorayım hocam, yetmiyor diyorsunuz ya, neye yetmiyor bu? Esas dinleyenlerimize bu lazım. Ne yapıyorsunuz da yetmiyor, ne tür çalışmalar yapılıyor? Yani bu çok önemli hocam. Çünkü Türkiye'de siz daha iyi bilirsiniz, 80 bin civarında cami söyleniyor. Daha mı fazla hocam acaba? Bu böyle bir rakam telaffuz ediliyor.
Şu anda 100'ü buldu.
100 bini buldu.
100 bini buldu.
Yani çünkü 100 bin camide en az 100 bin tane imam ya da müezzin, toplam bir 100 bin personeli vardır,
evet,
değil mi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın?
Daha fazla.
Siz zannediyorum ki yüzlerce insana hizmet veriyorsunuz şu an Yeçder'de. Belki yani 400-500 kişiye cemaat, cami cemaati hizmetinin haricinde eğitim hizmeti veriyorsunuz, evet, bildiğim kadarıyla. Şimdi şöyle bir basit hesap yapıyorum ben. Yani 100 bin tane bu camiden yani yarısı bu mantıkla bir hizmet ortaya koysa ya Türkiye'de çok şey değişir.
Evet.
Pek çok gencimizin, efendim, beyefendinin, hanımefendinin, pek çok insanımızın gönlüne Allah, peygamber sevgisi çok daha farklı yerleşir, oturur. Gençliğimizin eğitimi, efendim, işte gençlik diyoruz hep, farklı yollarda, yanlış yollarda ilerliyor. Ahlaki çöküntü var. Uyuşturucu kullanma yaşı en son bir ankette okudum, 13.8'e kadar düşmüş durumda. Bu nasıl düzelecek? İşte sizler gibi böyle heyecanlı, efendim, gönüllü hoca efendilerin bu tür camileri, bu tür müesseseler haline dönüştürmesiyle bu önemli bir anlamda düzelir diye düşünüyorum. O açıdan yani ne yapıyorsunuz ki orada? Sizi dinleyen imamlar vardır, evet, şimdi bizim dinleyenlerimiz arasında. Onlara da bu ilham olsun diye şey yapıyorum. Ne tür çalışmalar yapıyor Yeciler? Çocuklara neler yapıyor? İşte efendim, hanımefendilere neler yapıyor? Beyefendilere neler yapıyor? Bunu bir dinlemek isteriz hocam, lütfederseniz.
Evet, tabii camiler insan mefhumunun her kesimine ulaşmalı. Evet. Eğitimini de ulaştırmalı, hizmetini de ulaştırmalı, evet, diye bir mantığımız var. Dolayısıyla okul öncesinden başlayıp insanın ahirete iştikaline varıncaya kadar bütün ihtiyaçlarının giderilmesi lazım. Cami personelinden, evet, giderilmesi lazım diye düşünüyoruz. Onun için de biz okul öncesinden başlatmıştık. Daha sonra da bu din eğitiminde yaş sınırının kaldırılmasıyla
o da büyük bir fırsat,
büyük
bizim
bir imkanlar da, evet, doğmuş oldu. Evet. Biz önceden işte bir türlü yapıyorduk ama bir türlü kaçar köçer yapıyorduk.
Ya, evet.
Şimdi elhamdülillah bu imkanı sağlayanlardan da Allah razı olsun diyoruz, dua ediyoruz. Bu imkan açıldıktan sonra bu 3 yaşından başlamalı diye başladık. Biz şu anda elhamdülillah bunu gerçekleştiriyoruz. Bu çok verimli, çok zevkli. Çünkü bu yaştaki, yani 3-7 yaş grubundaki çocuklara verilen eğitim tamamen davranışa dönüşüyor.
Evet.
Bilgide kalmıyor.
Kesinlikle.
Davranışa dönüşüyor.
Hocam sözünüzü unutmayın. Zaten deniliyor ki bunu özellikle Hristiyan camiasında okul öncesi eğitimde kilisenin çok ciddi bir, evet, etkisi var malumunuz. Çocuklarınızı diyorlar 7 yaşına kadar bize verin, 7 yaşından sonra sizin olsun.
Evet.
Çünkü 7 yaşına kadar karakterli büyük oranda, evet, bir çocuğun oluşuyor deniliyor. O açıdan okul öncesi ve bir cami olarak sizin böyle hizmet yapmanız anlamlı.
Evet. Ve her caminin de aslında böyle bir şey yapması lazım.
Yani bir kreş var adeta sizin bünyenizde, değil mi hocam?
Her caminin böyle, evet, bir şey olması lazım. Çünkü buna çok ihtiyaç var. Çünkü camiler yapmadığı zaman, camilerde yapıldığı zaman en azından o caminin imamı bir eğitim almıştır.
Evet.
Ama caminin dışındaki yapılan şeyler, belki pedagojik formasyonu olanlar da vardır ama bazen çok yanlış şeylerin de yapıldığına şahitlik ediyoruz.
Tabii.
Yani bu yaştaki çocuklara yanlış yapılmamalı.
Bir de hocam bir insanın çocuğunu kreşe göndermesi için maddi durumunun da iyi olması gerekiyor.
Evet.
Herkes de gönderemiyor yani. Evet. İşte varlıklı aileler çocuklarına belli eğitimleri iyi bir şekilde verebiliyorlar. Ama camilerde Diyanet İşleri Başkanlığı buna öncülük de yapıyor zannediyorum. Bu,
evet,
tür hizmetlerin ortaya çıkması. Evet. Maddi durumu, geliri kısıtlı olan insanlar için de çok büyük bir nimet ve fırsat bu yani.
Evet.
Onların çocuklarının da gerçekten manevi eğitimlerini, karakter eğitimlerini düzgün aldıkları bir yere çocuklarını gönderme şansları, evet, olacak yani.
Evet, evet. Okul öncesi eğitimini hakikaten önemsedik. Ve Allah razı olsun, bu hususta Gökhan Hocam'ın çok büyük desteklerini aldık. Plan, program, proje ve takip, evet, hususunda. Gökhan Hocamız bize hakikaten bu hayalimdeki bir şeyi gerçekleştirme hususunda ve belli bir kaliteye ulaşması hususunda çok büyük desteklerini aldım. Kendisinden Allah razı olsun. Herkese de böyle bir Gökhan Hoca nasip olsun diye de dua ederim ben.
Ama bu da çok anlamlı. Kıymetli dinleyenlerimiz, belki radyosunu yeni açan dostlarımız olmuştur. Eğitimde İyi Örnekler programında Mehmet Keskin hocamız, Yunus Emre Camii imamı kendisi ve Gökhan Erenoğlu Bey öğretmen arkadaşımız, onlarla birlikteyiz. Bir öğretmen İmam Efendi, Hoca Efendi dayanışmasının nasıl bir güzel hizmet ortaya koyduğunu konuşuyoruz. Hocamız gerçekten bu anlamda da sizin ilişkiniz de örnek bir ilişki hocam. Bu da bir örnek yani. Eğitimde iyi örnekler programını anlamlı hale getiren güzel bir örnek hocam. Peki hocam, kreşten ve okul öncesi çalışmaların haricinde ne tür hizmetler veriyoruz?
Şu anda çevremizdeki okullara, okullarda okuyan öğrencilere bu ağırlıklı olarak işte ilkokul 3. sınıf, 4. sınıf, ortaokul 1, 2, 3 yani 5, 6, 7, 8. sınıflarda okuyanlar ağırlıklı olarak etüt destek hizmetleri veriyoruz öğretmenler rehberliğinde. Bu çocuklar 5 bilgisayar, internet bağlantılı bilgisayarla ve işte 2500 kitap destekli olarak öğretmenlerin nezaretinde hem okul derslerine çalışıyorlar, performans ödevlerini yapıyorlar, düzenli olarak aşevimizden de yemek yiyorlar.
Öğlen yemeği falan da veriyorsunuz onlara.
Günlük ortalama 200 öğrencimiz aşevimizden yemek yiyor.
Her gün kaç öğrenci hocam bu hizmetlerinizden istifade ediyor?
Bu etüt hizmetlerinden istifade eden öğrencilerimiz ortalama 300.
300 kişi maşallah.
Bunların 200'ü sadece yemek de yiyor. Aşevinden de yemek yiyor.
Tamam, çok güzel. Yani bunlar hocam okul derslerine takviye aldıkları gibi
takviye din eğitimlerine ve de hatta yanımızdaki en yakın okulumuzdaki okulun idarecileri bize şunu diyorlar. Hocam sizden Allah razı olsun. Sizden gelen öğrencilerin bizim için hiçbir problemi yok. Evet. En akıllı, en çalışkan, en güzel öğrencilerimiz. Keşke hepsini imkan olsa da size versek de sizin eğitiminizden geçse de ondan sonra bize gelseler diye böyle bir şeyde de bulunuyorlar. Bu da yaptığımız işin doğruluğunu bize bir geri dönüşüm olarak duyurmuş oluyor Mevlamıza. Ondan dolayı da hamd ediyoruz. Ayrıca bunun dışında halk eğitimle protokol yaparak çeşitli, mesela bu sıbyan dediğimiz bu çocuklara nasıl davranılmalı gelişim durumundaki bu çocuklara seminer veriliyor.
Şu eğitimcinin
çocuk
eğitimi
gelişim
gibi
seminerleri. Halk eğitimden uzman geliyor. Bu 300 saatlik, belki bu biraz daha artırılacak, 500 saatlik seminerler verilecek. Ve bu işte hangi yaştaki çocuğa nasıl davranır, hangi davranışlara nasıl karşılık verilir diye bu seminerleri veriyorlar. Bundan hem bizde hizmet eden personelimiz istifade ettiği gibi ileride bu hizmeti yapmak isteyen kardeşlerimiz için de böyle bir fırsat olmuş oluyor.
Evet.
İleride belki Diyanet'te bu seminerleri almış olanları alıp değerlendirecek inşallah.
Tabii, yani onlara
istihdam içinde tabii, öyle bir tabii altyapı olmuş olacak.
İstihdamlarına da bir yardımcı olmuş olacaksınız o insanların. Çok güzel. Peki.
Ayrıca hocam, hafızlık çalışmalarım var.
Evet hocam.
Okula giden çocuklara hasreten.
Evet.
Okula giden çocuklara hasreten şu anda elimde 6. ve 7. sınıfta olan öğrencilerimiz şu anda hafızlığı yarıladılar.
Evet.
Okul saatlerinin dışında bana geliyorlar. Hafızlık çalışması yapıyoruz.
Maşallah. İnşallah. Okulla birlikte hafızlığı yarılattırdınız
birlikte.
Yani.
Okulla birlikte.
Maşallah hocam. Ne kadar güzel. Maşallah. Çok güzel. Ben kıymetli dostlarımız, programımızın müdavimi olan kıymetli dinleyenlerimiz biliyorlardır. Sürekli bir şeye vurgu yapıyorum ama bunu tekrar etmeye devam edeceğim. Türkiye'de, dünyada, İslam dünyasında özellikle gerçekten çok nitelikli, gönüllü, fedakar çalışmalara ihtiyaç var. Bu çalışmaları sadece belli büyük vakıfların, belli büyük derneklerin yürütmesi, efendim İslam dünyasının veya Türkiye'deki insanların meselelerine çözüm üretmesi mümkün değil. Yeterli değil. Onun için biz her bir Müslüman birey olarak, fert olarak kendimiz ne yapabiliriz, neler üretebiliriz, nasıl hizmetler üretebiliriz, insanlığın faydasına neler sunabiliriz, bunun arayışı içerisinde olmamız lazım. Yani biz belli vakıflara, belli derneklere kendi sorumluluğumuzu havale edemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak Rabbimiz bize teker teker hesap soracağını söylüyor. Mahşerde onun huzuruna gittiğimizde teker teker bize hesaba çekeceğini, hatta peygamberleri bile hesaba çekeceğini söylüyor. Dolayısıyla biz Kayseri'de, Konya'da, İstanbul'da, Türkiye'nin herhangi bir yerinde efendim bir öğretmensek, bir imamsak, bir efendim ticaret erbabı, esnaf veya herhangi bir meslek alanında bir kimseysek bizim kendimizin yapabileceği bir şeyler olmalı. Bizim kendi sorumluluğumuzu, mesuliyetimizi A, B, C, D, E vakıflarına, camialarına, derneklerine havale etmek suretiyle ahiret mesuliyetimizi azaltmamız kesinlikle söz konusu değil. Onun için burada gerçekten bir imam hocamızın kendi girişimleriyle, tabii müftülüğün, diğer Diyanet Teşkilatı'nın da onu desteklemesi, önünü açmasıyla, bir öğretmen dostumuzun kendi gayretleriyle bir araya gelerek, bunların arkasında ben iyi biliyorum ki böyle bir vakıf, bir dernek, bir camia da yok. Tamamen kendi gönüllerini, vakitlerini ortaya koydular ve bununla birlikte biraz önce hocam söyledi, 300 mü dediniz hocam? 300 öğrenci haftada düzenli olarak bu hizmetten istifade ediyor. Sadece öğrenci olanlar bunlar. Halkı, yetişkinleri henüz ifade etmediler. Ayrıca Türkiye geneline yönelik çalışmaları var, onu da anlatacaklar. Demek ki gönüllü bir hocamız, gönüllü bir öğretmenimiz kafa kafaya, gönül gönüle verdikleri zaman çok anlamlı, belki çok kocaman vakıfların bile yapamayacağı hizmetleri yapabiliyorlar. Allah-u Teala çok küçük şeylerle çok büyük sonuçlar doğurmaya muktedirdir bizim Rabbimiz. Bakıyorsunuz Ebabil kuşlarıyla koskoca fil ordusu tarumar oluyor. Yani küçücük bir şeyle kocaman bir sonuç elde edilebiliyor. Burada yeter ki samimi olalım, yeter ki gayretli olalım, yeter ki yılmayalım. Allah rızası için, hayır işleri için bir yola girdiğimiz zaman yardımcımız Allah. Bunu ayetleriyle de Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hadislerde de Peygamber Efendimiz beyan ediyor. Bugünkü bu iki misafirimiz de bu açıdan gerçekten hepimize örnek olacak çok anlamlı, çok kıymetli iki kıymetli dostumuz. Ben programın ikinci bölümünde biraz Gökhan Erenoğlu Bey'e de sözü vermek istiyorum. Tabii ki Mehmet Hocamız da yine arada bir takım konularda bize açıklamalarda bulunacaklardır. Evet Gökhan Hocam, yani Mehmet Hocam Yunus Emre Camii'nin projelendirilmesinden, temelinin atılmasından itibaren niyetleriyle, gayretleriyle çok güzel bir noktaya hizmeti getirmiş. Ve siz de biraz önce söylemiştiniz, belli bir noktada yolunuz kesişiyor Mehmet Hoca ile. Siz de Bulgaristan'dan Türkiye'de camiler endeksli bir hizmet yapmak istiyorum diye o aşkla, şevkle Türkiye'ye dönüyorsunuz. Ve Mehmet Hocam da camileri hayat bulsun camiler diye öyle bir derdi var. Ve iki dertli insanı Allah-u Teala Sancaktepe'de, Sarıgazi'de kesiştiriyor, yollarını buluşturuyor. Bu noktada Mehmet Hocam anlattı, 300 öğrenciye hitap ediliyor. Okul öncesi noktasında bir kreş çalışması girişimi var. Sizlerin buraya kadarki olan kısımla eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz hususlar varsa Gökhan Bey, bunları da sizden alabiliriz. Yani bu çalışmalarda özellikle etütleriniz var. Galiba hafta sonu yaz kurslarının devamı var. Buralarda yani çocukları bağlayıcı olması açısından devamlılığı nasıl sağlıyorsunuz? Hani siz bunu yapıyorsunuz da rağbet nasıl yani buna? Evet. Bu noktalarda yaptığınız ekstra şeyler var mı? Dinleyenlerimize de örnek olabilecek. Sözü size vermek istiyoruz. Bir eğitimci, öğretmen kimliğinizle bu konulara izahat getirebilirsiniz. Buyurun.
Ben daha genel anlamda giriş yapmak istiyorum. Amaç ve hedefimiz şuydu esasında, Mehmet Hoca ile bizi buluşturan ortak nokta da o. Hayatın merkezinde cami bulunmalı diye düşünüyoruz.
Evet hocam.
Dolayısıyla cami çevresinde bir hayat inşa etmemiz gerekiyor. O halde cami hangi hizmetleri yapmalıdır baktığınızda her türlü hizmeti yapabilmelidir ve bunu illa kendi kurumlarıyla değil, çevresinde oluşturulacak kurumlarla desteklemelidir. Ama öncelikle insanların dünya ve ahiret anlamında gelişimini sağlayacak, iki açıdan da huzurunu sağlayacak etkinlikleri geliştirmelidir. Bunların merkezi olmalıdır cami. İnsan evleneceği zaman camide, doğduğu zaman camide, öldüğü zaman camide.
Evet.
Dolayısıyla hayatının diğer alanlarında da camiye ihtiyaç duymaktadır. Dolayısıyla bir eğitimci olarak Yunus Emre Camii camisinde ortaya koymaya çalıştığımız bütün hizmetler cami merkezi bir hayatı inşa edecek hizmetlerdir. Camiye cemaat gelir, namazını kılar dedeler ama onların çocukları cemaate yetişemez. İşten koştururlar fakat onlara bir hizmet etmeli cami.
Evet.
O dedelerin torunlarına bir hizmet etmeli. Onlar sokakta boş oyun oynamamalıdır. Bunlara yönelik bir hizmet üretmelidir cami. Gençler boş zamanlarında bazı ahlak dışı davranışlara düşeceklerdir. Caminin onlara hizmet etmesi gerekir. Anne evde çoluk çocuğu yetiştirir, kocasına hizmet eder ama kendisinin bir hizmete ihtiyacı vardır. Evet. Bunu cami vermelidir.
Çok güzel.
Yani bunları dışarıdan beklediğinizde evet belediyelerimiz şunu yapsın, devletimiz bunu yapsın ya da insanlar şunu yapsın demek kolay ama cami niye var o zaman? Yani bu cami bütün kamuya aittir, bütün insanların malıdır. Doğan çocuktan ölen insana kadar camiler onlara hizmet etmek için var kırılmıştır. Ve Peygamber Efendimizin kurduğu cami özellikle Mescid-i Nebi kurarken yanına hemen bir tente branda derip gelip onun altında bir sahabe hanımefendi çocukları toplamış onlara okuma yazma dersi veriyor.
Evet.
Biz camimizde okuma yazma dersi niye vermeyelim o zaman?
Evet.
Vermek zorundayız da eğer mahallemizde okuma yazmayı bilmeyen insanlar varsa. Dolayısıyla cami yapmış olduğu bütün hizmetlerle hayatın merkezine gelmelidir. Yani işte bu yüzden Yunus Emre Camii'nde 5 senedir okul öncesi eğitim var. Profesyonel anlamda bir okul öncesi eğitim o. Bu yüzden Yunus Emre Camii'nde 4-5 yıldır etüt destek hizmeti var. Çocuklar okula gidiyor ama bunlar dershaneye gidecek paraya sahip değiller. Bunların takviye edilmesi gerekiyor. Mahallenin çocukları
bir de sokakta, ücretsiz yapılıyor bunlar.
Tabii ücretsiz yapılıyor. Sokakta gezmeleri yani cami onların sokağı olsun. Cami inşa etsin onların sokaklarını. Bizim sevdiğimiz, bildiğimiz eski mahallelerimizin sokakları olsun bunlar. Yoksa bugün modern dünyanın sokakları onları yutup götürüyor. Dolayısıyla etüt bu yüzden oluşturuluyor. Hafta sonu din eğitimi devam ediyor. Hafta içi akşamları, sabahları din eğitimi faaliyetleri devam ediyor. Sohbetler devam ediyor. Bütün bunların hepsi de, yani bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Cami merkezli devam ediyor. Yani camide bulunan imam merkezli devam ediyor.
Evet.
Bu önemli. Evet, Yunus Emre Cami Külliyesi Eğitim ve Kültür Derneği bir sivil toplum kuruluşudur. Ama bu dernek cami dışında da bu hizmetleri yapabilirdi. Fakat cami merkezli bu hizmetleri yapmakla camiyi hayatın merkezine koymayı, hayatın merkezine inşa etmeyi hedefliyor ve böylece insanın sadece uhrevi değil, dünyevi hayatında da Allah'la irtibatının kesilmemesi gerektiğini vurguluyor. İnsanlar buna çok yöneliyor, çok iltifat gösteriyor ve bu hizmeti almaya çalışıyor. Neden? Şöyle bir örnek vereyim mesela. Bizim eğitim merkezimizin çalışanı var, karı koca. Kendileri camide, eşi orada okuma yazma kursuna gidiyor. Kendisi sohbete gidiyor. 5 tane çocuğu var. Çocuklarının bir tanesi hafızlığa geliyor. Bir tanesi İmam Hatip meslek dersleri İmam Hatip'e gidiyor. Bizde etüt destek hizmeti alıyor. Diğer 2 tane çocuğu ilkokula gidiyor. Orada etüt faaliyetlerine katılıyor. Hepsi hafta sonu Kur'an kursuna geliyor. Küçük çocuğu 3 yaşında anaokuluna gidiyor. Bütün aile geçen kendisi söylüyor. Biz hepimiz hocam hepimiz buradayız diyor. Hepimiz bu camiden istifade ediyoruz. 3 yaşından 40 yaşına kadar erkek, kadın herkes oradan istifade edebiliyor. Okuma yazmayı da orada öğreniyor. Evet. Eşi okuma yazma bilmiyor. Kur'an okumayı da orada öğreniyor. Çocuğu hafız olmayı da orada öğreniyor. Kendisi gönlünü takviye edecek sohbetleri de orada dinliyor. Dolayısıyla insanların buna iltifat etmemesi mümkün değil. Yani bizim insanları çekmek için özel bir şey yapmamıza gerek yok.
Evet.
Önemli olan orada güzel hizmetleri ikame etmemiz lazım.
Evet.
Neye ihtiyaç duyuyor? Onu ortaya çıkarmamız lazım. Bir de bu tür hizmetlerde geçen gün bir yerde şunu söylediler. Ya hocam dediler, her caminin Yunus Emre Camii gibi olmasını nasıl beklersiniz? Yapamazlar. Dolayısıyla Yunus Emre hiç olumlu bir örnek değil dedi.
Allah Allah.
Acaba dedim Yunus Emre'yi anlatırken bir yerde şöyle bir yanlış mı yaptık, işte bu devasa bir güç, bu güç sayesinde büyük hizmetler ortaya çıkartıyoruz diye böyle bir izlenim mi oluştu? Mehmet Hocam'ı dinleyen bir arkadaş söyledi bunu. Sonra şunu düşündüm, yani orada da söyledim. Yunus Emre Camii'nin hiçbir şeyi yok ki. camiyi, Yunus Emre Camii'nin daha büyük çaplı camileri de kuran bu halk.
Evet.
Arkasında bir iş adamı, devlet de yok.
Evet.
Halk kuruyor. Daha da büyüklerini kuruyor.
Evet.
Bu caminin içini dolduran bu halk. Eğer orada güzel bir organizasyon yaparsanız cami dolup taşıyor. Mahallenin hepsi geldiği gibi. Yani bizim mahallenin çocuklarının %90'ı camide. Ama mahalleyle yetmiyor. Çevredeki bütün semtlerden, mahallelerden de çocuklar, insanlar geliyor.
Ya hocam, biraz önce de ben onu söylemek istedim. Ya maalesef bizim insanımızda böyle bir şey var. Şimdi birisi ortaya çıkıyor, bir hizmet geliştiriyor. Zannediliyor ki bu adamın arkasında kocaman kocaman güçler var. Hayır ya, hayır. Bu biz adamın şey kocaman bir yüreği var sadece.
Evet.
Kocaman bir yüreği var ve gerçekten kendi özel hayatından, şahsi zevklerinden, efendim ne bileyim bir takım özel durumlarından fedakarlık yapıyor. Sadece bu. Kocaman bir yürek, karakter sahibi, şahsiyet sahibi bir insan o insan. Ve o insan o idealleri için, o mefkûresi için bir takım özel hayatından, zevklerinden fedakarlık yapıyor. Kıymetli dostlarımız, bundan daha büyük güç yok. En büyük güç bu. Bakın bugün ortaya çıkan insanlara. O kocaman sivil toplum kuruluşu olarak gördüğünüz sivil toplum kuruluşlarının 20 yıl öncesine bakın. 20 yıl öncesinde de onlar çok güçsüzdü. Ama sadece tek bir güçleri vardı. O sivil toplum kuruluşunu kuran insanın kocaman bir yüreği vardı. Ve o kocaman yüreğin gerektirdiği kocaman kocaman fedakarlıkları vardı. Mesele bundan ibaret. Yani bizim insanımız zannediyor ki biri bir şeyi başardı. Muhakkak buna birisi para yağdırıyordur. Birisi bilmem ne desteği veriyordur. Birisi şöyle, zaten başarı kıskançlığı getiriyor. Yani başarılı oldunuz mu hocam? Siz insanlar kıskanıyor ve yaftalamaya başlıyorlar. Ya bu böyle ama bu iyi örnek değildir. Bu böyle güçlü bir yer. Bunlar yapar tabii. Alakası yok. Değil mi hocam? Yani hocam herhalde, Mehmet hocam bunu çok yaşamıştır. Kim bilir ne zorlukla o camiler, o binalar ortaya konmuştur ama... İşte yürek meselesi ve o yüreğin gerektirdiği fedakarlık meselesi. Bütün mesele bu. Bunu yapıyorsanız kıymetli dostlarımız, hayır yapma niyeti arzusu içerisinde olan insanlar, eğer bunu yapabiliyorsanız en büyük güç sizsiniz. Bunu yaptığınız zaman zaten en büyük gücü, yani Allah'ı arkanıza almış oluyorsunuz. Yürümeye, yola devam. Allah ondan sonra camiyi de bitiriyor. Evet. Yanına bir bina da yapıyor. Bir sürü öğretmen de geliyor efendim. Bir sürü dersler de orada yapılıyor. Yüzlerce insanın gönlüne, zihnine ulaşacak bir hizmeti de ortaya koymuş oluyorsunuz. Kusura bakmayın.
Yok, estağfurullah.
Bölmüş oldum ama tam topu yakaladım yani. Bırakmayayım istedim kıymetli dostlarımız. Tam laf geldi. Şey yapayım istedim. Buyurun. Buyurun hocam, bir şey mi söyleyecektiniz Cevim, Mehmet hocam?
Bir ara cümle.
Buyurun, buyurun tabii hocam. Buyurun.
Hocamın belirtmiş olduğu o şeyi hakikaten genellikle biz de gittiğimiz ya da bu tecrübe paylaşımı nedeniyle gittiğimiz yerlerde aynı şeyleri soruyorlar. Ben şöyle cevap vermek istiyorum. Bunda biraz önce sizin de belirtmiş olduğunuz gibi inanan bir yürek.
Evet.
Hakka tevekkül, bir de yapılması gerekene önce kendimizin inanması gerekiyor. Ve eğer yapılması gerekiyorsa önce fedakarlıkta kendimizin bulunmamız gerekiyor ki bu iş olsun. Mesela
tabii.
Cami yapılırken günümüzün rakamıyla 1,5 milyon mal oldu cami.
Evet.
Ama başlarken 3,000 liramız vardı.
Ya değil mi?
3,000 liramız vardı. O caminin sadece hafriyatı en azından 30,000 lira tutardı.
Evet.
Ama 3,000 lirayla başladık. Gerisini Cenab-ı Hak gönderdi.
Lütfetti.
Lütfetti. Bir yaz kursu yapıyoruz. İşte 60-70 tane sadece hoca. Ve biz yaz kursunu hocamın da o geniş ufkuyla çok farklı yapıyoruz. Çünkü sadece elif cüzüğüyle biz bir eğitim yapmıyoruz. Çok
tabii.
Çeşitli materyalleri kullanıyoruz.
Aktiviteler de yapıyorsunuz.
Aktiviteler yapıyoruz. Mesela bir yaz kursunun maliyeti bize 90,000 lirayı buluyor. Ama bizim hazır bir hazinemiz yok.
Tabii.
Biz inanıyoruz, yapılması gerekiyor diyoruz. Başlıyoruz. Tabii ki bir pazarlama, tabii ki bir adım atma gerekiyor ama biz inanıyoruz ki bu yapılması mutlaka gerekiyor. Ya Rabbim de yardım edecektir diye inanıyoruz ve Rabbim gönderiyor.
Allah'ın izniyle. Evet. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Evet hocam. Gökhan hocam.
Yani burada kastettiğim şeyler şu. Örnek olarak vereyim. 2005'te ilk yaz Kur'an kursunda camiye gittiğimde 200 kadar öğrenci vardı mesela. Ben 30 kişilik bir sınıfı okutuyordum. Kız erkek 200'dü. Sonra çalışma çeşitli yöntemlerle Kur'an kursunun içeriğine yönelik, yaz kursunun içeriğine yönelik çeşitli çalışmalar uygulamamızı istedi hocam. Yani kendi sınıfımda yaptığımı camideki diğer sınıflara yaymamı. Bir anda sayı 300'e, 400'e, 1000'e doğru çıkmaya başladı.
Yaz hatta kursunda.
Yaz kursunda. Sayı 600'lere çıktığında biz bir eğitim merkezi yapalım. Yazında burada işte 720 kişilik sınıf ortamı oluşturalım. 360 kişilik derslik oluşturalım. 360 kişilik dersliği yaptık. Şimdi çok rahatça 720 kişiyi sabahçı öğrenci alıyor ama bizim mesela geçen sene 1400'e çıktı talebimiz.
Yaz öğrencileri.
Yaz Kur'an
maşallah
kursu. Şimdi burada güzel şunu söylemek istiyorum. Eğer o binaları paranız olur yaparsınız ama insanlara kaliteli hizmeti götüremezseniz, yürekten hizmeti götüremezseniz ve onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunamazsanız o binalar boş durur.
Tabii.
Siz o çözümü sunarsanız.
Kaldı ki de büyük camiler tabii, var boş duran.
Siz evet, o hizmeti sunarsanız o binaları sizin yapmanıza gerek yok. Gelip o insanlar yapıyor zaten. Yani o hizmetin
yönetmesi için insanlar. Hocam şunu diyorsunuz yani yapıyor. Yürekli insan imkandan, paradan, binadan önce geliyor.
Aynen öyle. İnsan kaynağı, evet, kaliteli hizmet. İşte bir imam bu yüzden birçok şeyi değiştirebiliyor. Bu her imamda da var. Yani özellikle imamların kendilerinin farkına varması lazım. Yani tabii, kendileri o mahallenin merkezindeler.
Evet.
Sadece yapmaları gereken merkez olduklarını fark etmek, çevresinde bulunan bütün yetenekli insanları, yetenek sahibi insanları çevresine toplamak, eğitim için kendilerine toplamak.
Evet.
Her mahallede öğretmen var, tabii, eğitimci tabii, var, iş adamı var, sanayici var, birçok evet, insan var. İmam evet, merkez olduğunu fark eder, bu insanları arar, bulur, araştırırsa, bu insanlar onun etrafında toplanacak. O caminin imamıdır, önderidir ve kamunun, yani bu devletin, bu milletin önderidir. Bu evet, çerçevede ben şeye de değineyim.
Hocam yani, ben bir soru sormak istiyorum size. Evet. Sizin değineceğiniz konuyla onu da birleştirip bize anlatırsanız seviniriz. Şimdi bu çok güzel bir örnek. Yani camide yapılan bu hizmet, ortaya koyulan bu faaliyet. Ayrıca bir hoca efendi ve bir öğretmen arkadaşımızın bir omuz omuza ve birlikte bir hizmet üretmesi. Bu da çok güzel bir örnek. Peki bu örneği insanlarla paylaşıyor musunuz? Yani bunu anlatıyor evet, musunuz? Veyahut da böyle bir ortamınız var mı? Bildiğim kadarıyla bir takım bu noktada da çalışmalarınız var. Bunu da paylaşmanızı arzu ederiz.
Evet.
Buyurun hocam.
Şimdi doğru dediniz, ona değinmemiz gerekiyor ama önce bu buyurun, hizmetlerin bir mutfağı olması lazım. Bu çerçevede biz ilk başlardan beri 6-7 sene önce bir Yunus Emre istişareleri diye çevremizdeki aydınları buluşturduğumuz bir ortam oluşturduk. Sonra birçok proje o ortamda yoğruldu, hamur hale geldi ve ortaya çıktı, pişti. Sonrasında sorunlara yönelik bizim de bir sözümüz olmalı, bu aydınların söz söylemesi lazım diye düşünürken çalıştaylar ortaya çıktı. Mesela en basiti yaz Kur'an kursu çalıştayı, ondan sonra yaş sınırlandırmasına yönelik çözüm önerisi çalıştayı. Bütün bunlar kamuyla paylaşıldı. Bunu yapan yine bir cami derneğiydi. Ne masraf etmesine gerek vardı ne bir şey. Sadece oturup düşünmesi, aydınlarla beraber hareket etmesi ve bunların sonuçlarını kamuyla paylaşması gerekiyordu. Ama en önemli şey de hiç unutmam, Mehmet Keskin hocam öğretmenim sempozyumu yapıyorduk. Bir matematik öğretmeninin kübün, prizmanın ve küp, prizma ve üçgen değil de silindirin iç hacimlerini çocuklara nasıl kavratacağını dert etmiş ve bunu anlatıyor. Çocuklar bunu şöyle kavratırsak çocuklara bundan daha sıkılmazlar. Yoksa evet, formül ezberletirsek çocuklar bunu öğrenmek istemezler diye. Hocam döndükten sonra akşam dedi ki, hocam dedi, bir matematiği öğretmek için hoca hanım ne kadar dert etmiş ve bunun için çaba sarf etmiş. Bunu insanlarla paylaşıyor da biz bu dini öğretmek için yapılacak işleri neden başka bu dini öğretecek insanlarla paylaşmıyoruz meslektaşlarımızla? Ya hocam yapılır edilir işte o zaman bunu yapalım dedi ve din görevlileri sempozyumu ortaya çıktı. Çünkü bu güzel hizmeti yapan bir Mehmet Hoca yok. Birçok imam var, birçok hoca var.
Onları bir araya getirmek.
Onların bir araya gelmesi lazım. Ya da bir hocanın bir güzel işi var ki onu başka kimse yapmıyor, etmiyor, yapamıyor. Onun o faaliyetini paylaşmamız lazım. İşte böylece din görevlileri sempozyumu hayata geçti. çok da isabetli oldu. Çok iltifat gösteriyor o alandaki insanlar. 4 tane din görevlileri sempozyumu yapıldı. Her sene baharda yapılıyor. Bu sene 5.'si Mardin'de. Mardin Artuklu Üniversitesi ile beraber yapılıyor. 9, 10, 11 Mayıs tarihlerinde 3 gün sürecek bir sempozyum. Hepsinin bir teması oluyor. Yaz Kur'an kurslarını işledik. Ondan sonra cami merkezli eğitimi işledik. Kur'an kurslarını işledik. Bu seneki temamız da gündemle de iç içe. Güneydoğu'nun, doğunun ruhuna da uygun ama millet belki gündemle iç içe olduğu için öyle, güncel bir konu zanneder ama esasında tam camiyle, imamla iç içe.
Ne hocam konu?
Cami ve din görevlilerinin toplumsal barışa katkısı.
He, çok güzel.
Gündem de bu, ana temamız da bu.
Çok güzel.
21 Şubat'a kadar başvuru süresi devam ediyor. Biz bu sempozyumlarda din görevlilerimizden tebliğ önerilerini bize göndermelerini bekliyoruz. Onlar bize tebliğ önerilerini gönderiyorlar, değerlendirip kabul ediyor ve bildirilerini, hazırlamalarını ve sempozyumda sunmalarını istiyoruz. Toplumsal barış dediğiniz hocam, bu da toplumumuzun bir sıkıntısı. Ben Yunus Emre'den şöyle kısaca bir bahsedeyim isterseniz Sarıgazi'den. Sarıgazi Yunus Emre Cami, herkesin bildiği bir Sarıgazi vardı eskiden.
Evet.
Daha açmak istemiyorum ama Yunus Emre Cami orada bir vaha gibi etrafını yeşillendiren bir ortam oluşturdu. Bugün camimize gelen öğrencilerin %30-40 kadarı Alevi inançlı arkadaşlardan ve biz onların Aleviliğine müdahale etmiyoruz.
Çok
ama
güzel.
Onlar da camiye gelip o hizmeti alıyorlar. Ve Yunus Emre Cami orada bir barış ortamı oluşturdu.
Toplumsal barışa Yunus Emre Cami katkı sağlamış zaten.
Yani ben mesela ilk 94'te oraya giderken bütün birçok yerde duvarlarda çok ürkütücü yazılar vardı.
Evet.
Ama şimdi o insanlar oradan kaçmadı. O insanlar orada oturuyorlar yine. O duvarlarda o yazılar yok. Yunus Emre Cami'nin hizmetleri büyüdükçe o mahallelerde daha bir kardeşlik barışı oluşuyor.
Anlayış oluşuyor karşılıklı.
Yani bunu Türkiye çapına yaymamız lazım. Bunu camiler yapabilir, imamlar bunu yapabilir anlayışındayız.
Tabii. Evet hocam. Evet, yani camiler ve hocalarımız, öğretmenlerimiz biraz önce programın başında da söylediğimiz gibi toplumumuzun her meselesiyle alakalı en önemli insanlar aslında. Onların fikirlerine müracaat etmek, onların tecrübelerine müracaat etmek, onların da sadece müracaat edilen değil de topluma hizmet sunan insanlar olması. Gerçek anlamda, yani bir memuriyetin ötesinde gerçekten hizmet sunan insanlar haline gelmesi ile inşallah bu gençliğin, insanlarımızın bir noktaya geleceğine, güzel bir noktaya geleceğine hep birlikte inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.
İnternet
vereceğim, söz vereceğim şimdi. Hocam Mehmet Keskin hocam, Gökhan Erenoğlu Bey, Eğitimde İyi Örnekler programımızda misafirlerimiz oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben kendi hizmetlerini yakından tanıdığım halde çok yeni şeyler de duymuş ve öğrenmiş de oldum. İnşallah dinleyenlerimiz açısından da çok ufuk açıcı olmuştur diye düşünüyorum. Sizlerden internet site adresinizi veya size ulaşılabilecek başka imkanlar varsa bunları da paylaşmanızı arzu ederim.
Sitemizde bize ulaşabilirler.
Tamam.
Sempozyumu ve diğer başvurulabilecek programlarımızı görebilirler. yejder.org www.yejder.org yani Yunus Emre Camii Derneği Külliyesi.
Evet.
Yunus Emre Camii Derneği diye de yazsalar ulaşırlar.
Bu adresten inşallah dostlarımıza ve çalışmalarına ulaşabiliriz. Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, yine bir programın sonuna geldik. Gerçekten zaman nasıl geçiyor anlamıyoruz. Çabucak bitiyor 45 dakika. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.